Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 34. Ayrım. Avusturya elçilerini kubbeli divanda kabul eden 3. vezir son sözünü söyledi. Yarın öğleden önce ya anlaşmayı harf değiştirmeden imzalarsınız ya da memleketinize dönmek üzere Edirne'yi terk edersiniz. Aksi halde Rumeli Hisarı'ndaki Karakule zindanlarına harp esiri olarak hapsedileceksiniz. Bilinmiş ola. Bu zılgıt elçileri fena halde sarsmıştı. Kanuni zamanında İran'la yapılan anlaşmanın uzatılması ve Safevi elçilerine gösterilen abartılı ilgi zaten onların moralini bozmuştu. Sokullu Mehmet Paşa ertesi sabah divanda elçilere tepeden bakarak "Hazır mısınız?" diye tıslayınca 2. Maximilian'in en deneyimli elçisi Albert Döviz öne çıkıp "Hazırız." dedi. Lakin kefeye sürülen tercümanımız Zefi'nin serbest bırakılıp iadesini ve imparatorumuzun hayvanat bahçesi için bize bir zürafa verilmesini talep ediyoruz. Sokollu yerinde dikelip küçümseyici bakışlarla elçiye baktı. Suçsuzluğu kanıtlanmayan adam serbest bırakılamaz. Zürafa ise uzun yolculuğa dayanamaz. Ayrıca adetimiz anlaşma uyarınca bir şey vermek değil, almaktır. Albert Döviz ayaklarını sürüyerek orta yerdeki rahleye yanaşıp kağıtları yırtarcasına gerekli yerleri imzaladı. Sokollu buz gibi bir sesle, 20 altın vazo ve 3 duvar saati padişahımıza tiz gönderile. Tercümanların nafakaları da unutulmasın. Anlaşma, imparatorunuzun imzasıyla 40 gün içinde payitahtımıza ulaşmazsa geçersiz olacak dedi ve sert bir sesle ekledi. Ona göre hareket edesiz. Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra gündemde Yemen sorunu kalmıştı. Ama bu sorun, paşaların birbirlerini yemeleri için fırsata dönüşecekti. Sokollu, Lala Mustafa Paşa'ya örf uyarınca birkaç bin yeniçeri ile 30-40 çavuş göndermesi gerekirken, Suriye'deki başıboşlardan Mısır Yeniçerisi adı altında birlik kurmasını ve emrindeki süvarilerden 10-12'sini çavuş yapmasını emretti. Tuzağı hisseden Mustafa Paşa Mısır Beylerbeyi'nden asker istediyse de oradan yanıt alamadı ve 4 ay sonra Şam'dan Kahire'ye gelmek zorunda kaldı. Sinan Paşa ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Mustafa Paşa'ya kin güdüyordu. Protokol uyarınca onu sarayında konuklaması gerekiyorken Serdar'a sıradan bir ev özgülemesi paşayı sinirlendirme amacına yönelikti. İstanbul'a mektuplar yazan Sinan Paşa, Serdar'ın görev yerine gitmemek için ayak dirediğini, Şam'dayken Yavuz'la yaptığı savaşta cenk meydanında ölen Kölemen Sultanı Kansu Gavri'nin torunuyla evlenen bu adamın Kölemen döküntüleri üzerinde büyük etki kurduğunu ve Mısır Sultanlığına göz diktiğini bildiriyor, öte yandan kendisinden 4000 asker isteyen paşaya 400 asker vererek adamın görev yerine gitmesini engelliyordu. Sokollu bu bilgileri abartırken Selim suçlamaları önemsemiyordu. Ama paşalar arasındaki çekişmenin devlete zarar verdiğini gören padişah, Mustafa Paşa'nın azledilerek yerine Sinan Paşa'nın atanmasına onay verdi. Selim, Vezir-i Azam'ın İstanbul'a dönen Lala Paşa'yı hapsettirdiğini öğrenince küplere binerek, "Padişah'tan başkasının Serdar hapsettiği görülmüş müdür? Paşa hemen serbest bırakılıp ululanarak Edirne'ye yanıma gönderilsin." diye emir verdi. Mimarbaşı Koca Sinan Ağa büyük eserinin bittiğini görebilmek için gece gündüz çalışıp projelerini tamamladı ve Selim'in 6. oğlu Abdullah'ın doğumundan bir hafta sonra Selimiye Camii'nin temeli atıldı. Tören sırasında Selim bu iki olayın kışkırttığı sevinçle kıpır kıpırdı. Taş blokların, mermer sütunlarla diğer inşaat malzemelerinin şantiyeye hızla taşınması için sağa sola emirler yağdırıyordu. O sıralarda Fransız elçisi hummalı bir çalışma içindeydi. Yaz başında İskenderun limanına demir atan Fransız gemisine el konulmuş, gemideki mallar haraç mezat satılarak sallanan para Yasef Nasi'nin adamlarına verilmişti. Fransa kralı padişaha gönderdiği mektupta borcun abartıldığını iddia etse de Selim ona verdiği yanıtta Nasi'nin haklı olduğunu öne sürerek borcun ödenmesini sert dille ikaz etti. Bu olaydan tedirgin olan Sokollu uygulama sürerse gümrük gelirlerinin azalacağını padişaha anlatabildi. Selim de beylere gönderdiği fermanla Osmanlı limanlarına yanaşan Fransız gemilerinden belirli miktarda para alınıp gemilerin serbest bırakılmasını emretti. Fransız elçisi bir zamanlar Yasef Nasi'nin hizmetinde bulunan Yahudi hekim David'e çengel atarak onu Fransa ile işbirliğine ikna etmişti. David, Yasef'in elindeki alacak belgelerinin düzmece olduğunu kanıtlayacak, Yasef'in İspanya kralıyla yaptığı yazışmalarla onlara Osmanlı İmparatorluğu hakkında sır nitelikli bilgiler aktararak yeni bir Haçlı seferi açılması için Avrupalıları kışkırttığı yolunda söylentiler yayacaktı. Selimiye Camii'nin temeline ilk taşın dualarla konmasından sonra Yasef'in İstanbul'dan gelen has adamlarından biri onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Adam, Fransız elçisinin çevirdiği dolapları anlatıyor, İstanbul'da tehlikeli dedikoduların yayıldığını söylüyordu. Kıpkırmızı kesilen Yasef, has oda başına koşturup padişahın huzuruna girmesi için izin alınmasını istedi. Selim de onu hiç bekletmeden huzuruna kabul etti. Yasef, "Padişahım efendime hemen arz etmem gereken bir konu zuhur etti," dedi ve adamından edindiği bilgileri aktardıktan sonra "size sunduğum belgelerde tek tahrifat yoktur. Size hep sadık kaldım. Devleti Aliye'ye asla ihanet etmedim. Bu devletin çıkarı için canımı veririm. Bunu sınayabilirsiniz," diye ekledi. Selim ona dik dik baktı ve azarlarcasına "hakkındaki suçlamalara inanacağımı mı sandın?" dedikten sonra ellerini çırptı ve İçeriye giren iç oğlanına nişancıbaşının huzura alınmasını emretti. Nişancıbaşı huzura girince Selim emirlerini sıraladı. Fitne çıkaran David Nam Yahudi hekim Rodos'a sürülsün. Fransız elçisi Grandcham Tiz memleketine gönderilsin. Nişancıbaşı çıkınca surat asmayı bırakan Selim uzun bir kahkaha attı. Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya tanınan imtiyazatı ecnebiye, yazarın notu, kapitülasyon, İki hükümdarın yaşamlarıyla sınırlıydı. Yeni kral, bu imtiyazların yenilenmesini isterse bununla ilgili görüşmeleri sen yapacaksın. Nitekim Akdeniz ticaretlerinin tehlikeye girmesi Fransa kralını paniğe sürüklemişti. Bu durumun çözümlenmesi için kral yeni atadığı elçi aracılığıyla kanuni zamanında yapılan kapitülasyon anlaşmasının yenilenmesini istedi. Selim, yeni anlaşma için Avrupa işlerini çok iyi bildiğini öne sürerek Yasef Nasi'yi İstanbul'a gönderirken ona anlaşmayı süresiz olarak yenileyebileceğini söyledikten sonra karasularımızda gemi bulundurma ve taşıma haklarını Fransızlara ver. Portakal kafiri Afrika'nın güneyinden Hindistan'a giden yolu bulunca Akdeniz ticareti darbe yedi. Böylece denizlerimizi çekici hale getirebiliriz. Bu imtiyazat yüzünden limanlarımıza girecek gemiler Fransız bayrağı çekmek zorunda kalacaklarından fukara kral bayrak kirası adı altında hayli para toplayacak. Bu gelirle sana olan borçlarını son akçesine dek ödemeli dedi. Yemen'de işler düzeliyordu. Osman Paşa Yemen kalesini kuşatsa da İmam Muttahar ordusuyla gelerek onu iki ateş arasında bırakmıştı. Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa imdadına yetişince Muttahar kaçtı ve Yemen Kalesi teslim oldu. Ama Osman Paşa düşmanı tarafından kurtarılmayı hazmedemiyordu. Nitekim Sinan Paşa onu karargahına davet etse de Osman Paşa bu çağrıya uymadı. Sinan Paşa'nın elinde Tuğralı boş fermanlar vardı ve Osman Paşa bu fermanların doldurulup kendisinin cellada teslim edileceğini duyduğundan emir dinlemiyordu. Sinan Paşa emre uymamasını bahane ederek Osman Paşa'yı Yemen Beylerbeyliği'nden azledince Osman Paşa da askerleriyle İstanbul'a döndü. Sokollu İstanbul'a varan Paşa'yı bu kadar askerle kent asayişinin bozulacağı bahanesiyle payitahta sokmayarak onu sur dışında bırakmıştı. Paşalar arasındaki düzenbazlıklardan habersiz olan Selim, Kefe'den gelen bilgilerle heyecanlandı. Haberlere göre iki nehir arasındaki en kısa mesafe derya miliyle 6 mildi ve 4-5 bin amele ile kanal kazım işi bir yıla kalmadan bitirilebilirdi. Birkaç ay önce ise kanuni zamanından beri Osmanlı yardımını sağlamak için İstanbul'da bekleyen Sumatra'daki Müslüman Sultanlığın hükümdarı Alaaddin Şah'ın özel elçisi Selim'e başvurarak payitahtlarının isminden ötürü Aceh Sultanlığı olarak anılan devletlerinin Osmanlı egemenliğini kabul ettiğini belirterek Portekizlilere direnebilmek için top, topçu, askerlik uzmanları ve özellikle istihkam mühendisleri istedi. Tasarılarından birinin kendiliğinden gerçekleştiğini görünce sevinen Selim, Aceh Sultanına ferman göndererek orada olan askerler hakkında şerefli fermanım ne derse ona göre davranasız. Ayrıca, ol diyarın her durumu ayrıntılı olarak, alemin sığınağı olan eşiğimize haber olunmaktan uzak durulmaya, diyerek onlara yardımın yakında geleceğini bildirdi. Aslında bu fermanla Aceh Sultanlığı'nın Osmanlı himayesine girdiği belgeleniyordu. Haziran ayının ortalarında 60 usta, yeteri kadar mühendis, değişik çaplarda birçok topla topçu, ateşli silahlar ve mühimmat yüklenmiş 22 gemilik filo, Mısır kaptanı Hızır Bey'in yönetiminde Hint Okyanusu'na doğru yelken şişirdi. Yazarın notu: Sumatra'ya gidenlerin çoğu geri dönmeyerek orada kalmışlardır. Adada halen bir Türk mezarlığı, bir Türk köyü ve bu uzmanların neslinden gelen insanlar bulunmaktadırlar. Rivayete göre 2. Selim'in Sultan Alaaddin'e o günlerde göndermiş olduğu bir Türk bayrağı yakın zamana dek mukaddes bir emanet gibi muhafaza edilmiştir. Donanmanın yola çıktığını akşam sofrasında haber alan Selim, ellerini çırparak ayağa fırlayıp bağırdı: Devlet-i Aliye'nin sancakları hayal edilemeyecek yerlerde zamanımda dalgalanıyor. O günlerde İstanbul'dan gelen haber Selim'i derinden sarstı. Ataullah Efendi bir gün doğumunda son nefesini vermiş, naaşının soğumadan toprağa emanet edilmesini vasiyet ettiğinden aynı gün öğle namazında cenaze namazı kılınmıştı. Göz pınarları epeydir kurumuş olan Selim'in gözlerinden yıllarca sonra yeniden gözyaşları boşandı. Alemin eşiğine sığındığı Halife-i Ruh-i Zemin kendisini korumasız ve yapayalnız hissediyordu. Ama onun içini en çok burgulayan, acı haberi getiren ulağın aktardıklarıydı. Ulağın dediğine göre, Ataullah Efendi son nefesini vermeden önce birkaç kez, "Söyleyin, padişahımız efendimiz üzülmesinler, o tam bir Osmanlı oldu, tam bir Osmanlı oldu o" diye tekrarlayıp durmuş. Beşinci bölüm. Dönüş. Selim sefer için her şeyin hazır olduğunu öğrenince heyecandan kanatlandı. İlkbaharın beklenmesini önerenlere kulak asmadan yol hazırlıklarının yapılmasını, haremin koşullar el verdiğinde payitahta taşınmasını emretti ve Edirne'nin çamura bulandığı bir gün yola çıktı. Artık o, kurtçuk olarak girdiği kozasından çıkıp özgürce kanat çırpan bir kelebekti. Kuşlukta bir tepe aşılınca atını durdurdu. Önünde uzanan ovada ordugah çadırları sıralanıyor, gerilerdeki surlar sisler arasından ancak seçilebiliyordu. Kaçarcasına ayrıldığı payitahta şimdi gerçek bir padişah olarak dönebildiği için gururluydu. Yol boyunca ona eşlik eden Lala Mustafa Paşa Selim'e yanaştı. Uzaklardaki çadırları gösterdi. "Padişahım, şu çadırlarda kimlerin kaldığını sual buyurmayacaklar mı?" Selim de "Kim oturuyor?" diye sordu. Mustafa Paşa önemli bir fırsat yakaladığına sevinmişti. "Osman Paşa kulunuzdur ki Sultan Süleyman zamanında Yemen ve Habeş'i fethederek sınırlarımızı genişletmişti. Şimdi hizmetten el çektirilip yağmur ve kar altında bırakıldı. O sırada Sokollu ve Nişancıbaşı da onların yanına gelmişti. Selim Nişancıbaşı'ya, "Yarın bir hattı hümayin tertiplenerek Osman Paşa'ya Basra valiliğinin kendisine verildiği bildirilsin" dedi. Sokollu bir şeyler geveleyecekti ki bu kez ona döndü ve "Sakın ağa azletmeyesin" diyerek atını İstanbul'a doğru mahmuzladı. Selim, İstanbul'da ayağının tozunu çırpmadan divan toplantısı yaparak hazırlıklar hakkında bilgi almak istedi. Padişah toplantıya Yasef Nasih'i de getirmişti ve vezirler durumu tuhaf sayınca bundan sonra katıldığı divan görüşmelerini Avrupa işlerini iyi bilen Nasih'in danışmanı sıfatıyla bulunacağını söyleyerek olası engellemeleri önledi. Selim'e göre bu denli önemli girişim için hazırlıklar yetersizdi. Oraya gönderilecek araç, mühimmat, top ve askerlerin hızla hazırlanmasını, ilk partinin Nisan ayında yola çıkarılmasını emredip divandan çıktı. Ve Yasef'le has odasına doğru yürürken arkadaşının kulağına fısıldadı: "Sokollu'nun damadı Mustafa Paşa'nın yerine Piyale Paşa'yı vezir yapmak istiyorum. Sen şu Bunak Paşa'ya duyur, emekliliğini hemen isterse 2 tane 100 bin akçe yerine 10'a yıllık 3 tane 100 bin akçe emeklilik maaşı bağlatacağım." Eli ayağı tutarken hacca gitmek isteyen Mustafa Paşa, Sokollu'nun zoruyla yerinde duruyordu. 300 bin akçe yıllığı duyunca emeklilik isteğini anında padişaha sundu. Selim, Sokollu'yu ve ikinci veziri huzuruna çağırdı. Onlara Mustafa Paşa'nın istifasını bildirip, "Piyale Paşa deniz serdarlığı için yaşlı, onu kubbe veziri yapmak istiyorum dedi ve Sokollu'ya döndü. Ne dersin paşa? Piyale Paşa kendisi gibi padişah damadı olduğundan Sokollu ona karşı gelemezdi. Padişah efendimiz isabet buyurdular. Yeniçeri ağası Müezzinzade Ali Paşa'yı onun yerine getirebiliriz diyerek mevzi kazanmak istedi. Selim, bir kara askerinin donanma kumandanlığına getirilmesini uygun bulmadıysa da başını sallayarak onun önerisini kabul etti. Sokollu kendisini suçladığı için can düşmanlarının arasına katılan Rumeli Beylerbeyi Şemsi Paşa'yı görevden uzaklaştırarak kaybını onarmak istiyordu. Padişahla yalnız kalınca Şemsi Paşa kocaldı. Onu emekli edip yerine genç birisi atansa dedi. Selim bu değişikliğe hemen olur verdi. Ancak aradan hafta geçmeden deneyimli bir devlet adamı olduğu kadar bilgili ve esprili kişi ve en iyisinden sofra adamı olan Şemsi Paşa'yı devamlı meclis arkadaşlarının arasına kattı. Böylece Sokollu'nun en azılı ve en kurnaz düşmanlarından ikisi padişahın çevresindeki konumlarını sağlamlaştırmış oldular. Sokollu kendisini avutuyordu. Söylendiğine göre Kanuni Sultan Süleyman Macaristan seferlerinden birinde Piyale Paşa'yı kurtlar yesin diye çırılçıplak atıldığı hendekte bularak korumasını almıştı. Yani nereli olduğu belirsiz bu adamın köşe başlarını tutacak akrabaları yoktu. Bu durumda geçmişten ve kökten yoksun, sadık bir hizmetkardan başka biri olmayan Piyale korkulacak biri olmamalıydı. Ne var ki bir süre sonra başka bir olay Sokollu'yu çileden çıkardı. Selim, tüm vezirlerin katıldığı bir av dönüşünde çayırın ortasında durup "At divanı!" deyiverdi. Yazarın notu: At divanı, atı dizginlerinden tutarak ve bir ayağını üzengiye koyarak binmeye hazır halde yapılan divan. Herkes şaşırmıştı. Padişah, emekliliğini istemiş bir vezirin kardeşini vezirler arasında tutmanın doğru olmayacağını, bunu vezir-i azamın da kabul edeceğine inandığını söyleyerek Mustafa Paşa'nın kardeşini emekli ettiğini, onun yerine Lala Mustafa Paşa'yı atadığını söyledi. Sokollu, karşılaştığı emri vaki karşısında susmak zorunda kaldı. Selim ise derin bir nefes alarak atını Kapıkulu askerlerin olduğu yere doğru mahmuzladı. O gece Sokollu geçmişini ve kendisi gibi Endor'undan çıkanlarla olan farkını düşünüyordu. Vezirliğe giden süreçte her kademede görev alanlar falakayla eğitilerek sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun şemsiyesi altında yeni kişiliklerini buluyorlardı. Bu kişilik ve içlerinden koparıldıkları insanlara kıyasla ulaştıkları erişilmez kudretin o görkemli güce hizmet ettikleri sürece devam edeceğini bilmek, bu ezik adamlarda öyle bir aidiyet duygusu yaratmıştı ki, Osmanlı kimliğinden soyundukları anda hiçlik ummanında boğulup gideceklerini hepsi biliyordu. Bu bilinç, onları içsel tatmin uğruna soydaşlarına karşı canavarlaştırmıştı. Dini Araplardan bile bağnazca bağlı olmaları, kendilerini ancak sistemle bütünleştikleri oranda güvende hissedişlerindendi. O akıl almaz mekanizma kazığa vurduğu kralın oğluna en önemli görevleri verirken, insanoğlunun doğasındaki intikam duygusundan korkmayacak güce sahip olma inancını güvenle sergiliyordu. Bu değirmenin nasıl işlediğini en başta anlamıştı. Daha silahtara olduğu günlerden başlayarak ailesini bulmak için çabalamış, akrabalarının çoğunu Müslüman yapmış, devlet kademelerinde yükseldikçe etrafında kırılmaz çember oluşturmuştu. Geçmişini yitirmenin kendisini köleleştireceğini biliyordu. Etrafındaki kederli adamlardan birisi olmamak kararlılığı, Endor'un günlerinden beri kişiliğini belirleyen etken olmuş, sonuçta bu kararlılık onu farklı kılarak karakterine köleliğin damga vurmasını önlemişti. O, Osmanlı kimliği edinirken kendi öz kimliğini korumayı becerebilmiş tek Endorunluydu. Otuz dördüncü ayrımın sonu, sayfa 344, devamı 35. ayrımda.